Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'ya Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist profesör doktor Medaim Yanık'la bugün yine insanı, evlilikleri, aileyi konuşmaya devam edeceğiz. Bugün hocam insan ilişkilerinde önemli bir mesele, değişim meselesi. İnsan değişir mi? Değişimle kabul arasında nasıl bir denge kurulur? Biraz onu konuşalım istiyorum. Günlük hayatımızı, ilişkilerimizi, evliliklerimizi oldukça yakından ilgilendiren bir mesele. Bu konuda psikoloji, psikiyatri, insanlık tarihi neler getirdi bize, neler biliyoruz?
Evet, bence önemli bir mesele. Son zamanlarda üzerine düşündüğüm bir mesele. Bu kabulle değişim arasında bir denge meselesi. Şimdi aslında hem kendimizi değiştirmek, geliştirmek, bir yere getirmek, hem karşımızdaki insanları değiştirmekle ilgili bir çaba içinde oluyor insanlar. Hem de diyelim ki eş ilişkisinde eşler aslında birbirlerini değiştirmek istiyorlar veya bir ilişkiyi değiştirmek istiyorlar. Şimdi bu değişim ihtiyacı doğal ve tabi bir şey olması da lazım. Çünkü tersi durağanlık ve sabit kalmış olma. Olumlu yönde değişmeyi, gelişmeyi bir pozitif mesele olarak kabul etmemiz lazım. Ve gerçekten de olumlu anlamdaki değişim yönünde bir çaba içinde olmamız lazım. Fakat problem şu, insanın aslında değişim dediğimiz meselede bir sınır var. Değişebiliriz. Bazı insanlar diyelim ki bir düzlem düşünün, hani 0 ile 100 arasında 10 puan değişebilir, biri 20 puan değişebilir, biri 30 değişebilir, biri 50 değişebilir, ama mutlak böyle insanı hamur gibi yoğurup bir bambaşka hale getirmek pek mümkün gibi görünmüyor. Hele bir başkasını değiştirmeye kalkmak meselesi zaten problemli bir mesele. Yani başkalarıyla etkileşim içine girmek önemli bir şey, ama başkasının diyelim ki huyunu da bambaşka hale getirmek. Bu yere kadar o da talep edilebilir. Yani değişime karşı bir tutum olamayız. Fakat değişimin karşımızdaki insanı bizim istediğimiz hale getirmek, hamura yoğurmak, bir heykeltıraşın işte istediği şekli vermesi gibi, bir psikoterapistin sanki yeniden bir insan inşa etmesi veya bir alimin, bir mürşidin birini istediği gibi yoğurması meselesinde aslında bir sınır var. Değişimde bir sınır var ve çok zorlarsak da bir dizi probleme sebep oluyor. Şimdi nerelerde mesela bunu daha pratikte konuşarak aslında anlamak lazım. Nerelerde değişim ihtiyacı var? Mesela diyelim ki çok öfkeli birisiniz. Öfkeyi kontrol etmek için bir değişime gerçekten ihtiyaç var. Veya diyelim ki siz aşırı temizlikle uğraşıyorsunuz. Elinizi çok uzun saatler sık sık yıkıyorsunuz. Boy abdestini defalarca alıyorsunuz. Burada açıkça bir değişime ihtiyaç var. Veya diyelim ki sizin erteleme huyunuz var. Meseleleri bir şey var. Bir zamanda yapılması lazım. Sürekli erteliyorsunuz. Veya her yere geç kalmak gibi bir huyunuz var. Buralarda diyelim ki bir değişime ihtiyaç var. Bunlar makul şey ve burada bir değişimi hedeflememiz lazım. Ama diyelim ki siz veya eşiniz içe dönük dışa dönük spektrumunda, diyelim ki eşiniz çok içe dönük biri, siz çok dışa dönük birisiniz. Bir taraf diğerini içe dönük veya bir taraf diğerini tamamen dışa dönük yapmaya çalışsa bunun acaba imkanı var mı? Hadi soruyu biraz daha değiştirelim. Diyelim ki ben ve senden 10'ar tane kopya etsek, bir kişiyle uğraşsak. Spektrumun çok ucundaki içe dönük bir insanı, spektrumun diğer ucundaki çok dışa dönük bir insana dönüştürebilir miyiz? Buna gücümüz yeter mi?
Neredeyse imkansız.
Neredeyse imkansız.
Burada hani insan yedisinde neyse yetmişinde odur atasözünün aslında referans verdiği şey biraz bu. Hani bu buralar çok çok çok değişmiyor galiba. Esnemek mümkün. Bir uçtan diğer ucu özellikle geçmek pek kolay değil. Hatta imkansız diye desek çok iddialı konuşmuş olmayız herhalde.
Neredeyse imkansız aslında. Hani bak, bir değişimin payı var. Yani diyelim ki bir insan 0 ile 100 arasında bir noktada 0'dan 30'a 40'a 50'ye hareket edebilir. Ama 100 noktasına ulaşmak, mesele bazlı düşünmemiz lazım,
evet,
aslında.
Evet.
Yani bir genelleme yapmak değil, ama genelleme yapacaksak değişimin sınırı var dememiz lazım. Hele böyle başkalarını bu kadar zor olan mesele. Şimdi bu meselenin pratik önemi nerede var? Diyelim ki biriyle evleneceksiniz. İlişkinizin daha başında önemli oranda problemler var. Evlenince ben bunu değiştiririm veya değişir demeye kalktığınız zaman aslında gelecekteki bir sorunu satın alıyorsunuz, haberiniz yok demektir.
Çünkü değişir deyince tabii bir beklenti oluyor. Evet. Hani kabul, geleceğiz o kabul noktasına. Değişmeyince zaman içerisinde ya da çok yavaş bir değişim olduğu zaman hayal kırıklıkları, beklentilerin karşılanmaması gibi başka psikolojiler, öfkeler, hayal kırıklıkları meydana geliyor galiba.
Şimdi Feyzullah, biz psikiyatri profesyonelleri, psikoloji alanının böyle 100 yıl önceki kuramcıları, mesela Sigmund Freud gibi adamlar, bir kişiyi neredeyse çocukluğuyla beraber, hani uzun bir psikanalize, çocukluğuna inmek, psikanaliz yapmakla neredeyse aşağı yukarı böyle bambaşka bir kişiyi yeniden organize etmek, yeniden bir inşa, insan inşa etmek düzeyinde bir halle, bir iddiaya sahiplerdi. Bugün gelinen noktada hem psikiyatri hem psikoloji bilimi insanlarda bu kadar köklü değişimler yapmanın imkanı olmadığını, hatta mesela sorun odaklı, çözüm odaklı psikoterapilerin çıkış meselesi şeyi, o iddiaya bir müdahaledir, karşı çıkıştır. Ya biz insanları kökten değiştirmeye, yeniden inşa etmeye, var etmeye gücümüz yetmez. Biz insanların var olan problemleriyle, sorunlarıyla uğraşıp onlarda bir dizi değişim yaratalım. Psikiyatri, psikoloji iddiasını küçülteli çoktan oldu. Yani çünkü başka açıdan düşün. Bir 20 yıl önce bile insan gen projesinde bütün genetik yapıyı ortaya çıkardığımızda veya bunu şeyle birleştirelim, düşünen beyni görüntüleyebilir hale geldiğimizde, benim mesleğe yeni başladığım zamanlar acayip bir umut vardı. Hani bir nevi çözdük insanlık. Hmm. Hani kalbin çalışma şeklini çözdük. Büyük oranda akciğerde bayağı iyiyiz falan. Artık beyne ulaşamıyorduk. En az beyninle ilgili bir şey biliyorduk ama hem gen meselesini çözdük, hem düşünen, hisseden, çalışma sırasındaki bir beynin fonksiyonel yapısını görüntüleyebiliyoruz. Neredeyse meseleyi çözüyoruz havasındaydı. Veya aynı dönemde güçlü ilaçlar da çıkmıştı. Bayağı bir belirti, şizofrenin belirtilerini bastırabiliyorduk. Duygu durumu etkili ilaçlar vardı elimizde. Bunlar böyle acayip bir hava yaratmıştı. Hani bir insan zihnini çözdük ve insan zihnini büyük oranda değiştireceğiz gibi. Ama gelinen 30 yılın, 25 yılın, 30 yılın sonunda aslında bu iddialarda bir duraksama dönemindeyiz.
Yeni bilmeceler ortaya çıkıyor.
Yeni bilmeceler ortaya çıkıyor. Var olan şeyler, o bulmaca, büyük bir şeyi, resmi çözmemize yetmediğini. Psikoterapi, ister psikoterapi yoluyla, ister sosyal yöntemlerle, sosyal mühendislik adına diyelim, isterseniz sosyal mühendislikle, isterseniz psikoterapiyle, isterseniz biyolojik müdahalelerle, ilaçlarla veya benzeri şeylerle insanları bambaşka hale getirmenin bir imkanı yok. Çok içe dönük bir insanı, çok dışa dönük bir insan, hem öyle hale getirmenin bir gerekçesi yok, hem meşru gerekçesi yok, hem bunun imkanı yok. Şimdi bu aşamada eğer insanları biz bu kadar değiştiremiyorsak, ama bir yandan da değişim sıfır bir şey değil. Yani bir değişim kapasitesi, dönüşüm kapasitesi var. Hazreti Ömer sert bir mizaca sahipti. Müslüman olunca da sert bir mizaca sahip oldu ama diyelim ki bir Müslüman olarak kullandı. Şimdi sert mizacı yumuşatmak için çaba da olabilir. Evet. Çevresinden, o iklim. Ama kökten diyelim ki onu ortadan kaldıramayız. Yani bir öfkeyi mesela kontrol edebiliriz ama kökten ortadan, evet, kaldıramayız.
Yani Asr-ı Saadet büyük bir değişim hikayesi aslında. Evet. Müslümanlığın yayılışıyla beraber bugün hepimize birer rehber olan, belki kutup olan sahabe efendilerimizin önceki hayatlarına ve Müslüman olduktan sonraki hayatlarında bambaşkalık var. Ama dediğiniz bence hocam çok önemli. Hazreti Ömer yine o sert mizacıyla bilinmeye devam edildi.
Hazreti Ebu Bekir o yumuşak mizacıyla yine devam etti. Evet. Yani bir karar alıyor. O da savaşa katılıyor. Evet. Yani bu yumuşak mizacıyla savaşa katılıyor. Yumuşak mizacıyla halifelik yapıyor. Hazreti Ömer sert mizacıyla halifelik yapıyor. Yani bu bazı şeyler var. Hani büyük resim içinde bir dönüşüm yaşıyor. O bile sertlik düzeylerinin yansıma şekilleri, nereye sertlik, nereye yumuşaklık, bir düzeyde değişiyor aslında. Şimdi değişim bu kadar köklü ve hani acayip bir şey değilse yanına o zaman ne yapacağız?
Peki ama hocam ona geçmeden önce neden bu kadar zor ve nasıl oluşuyor insanda bu mizaç dediğimiz şey aslında?
Şimdi zorluğu şu.
Neden zor?
İşte zorluğu şu. Diyelim ki siz çok mükemmeliyetçisiniz. Veya çok içe dönük bir mizaç özelliğiniz var. Çok ne demek içe dönük? Az konuşan, daha sessiz duran,
yalnız kalmaktan
sakin,
biraz daha hoşlanan.
Yalnız kalmaktan biraz daha hoşlanan bir mizaç özelliğiniz var. Veya tersinden bir şey. Çocukluktan itibaren işte canlı, dışa dönük, sosyal, aşırı konuşkan, başka insanlarla bir olmayı seven bir mizacınız var. Şimdi normalde doğal aynı atmosferde iki tane mizaç özelliği böyle olan bir kişiyi aynı atmosferde yetiştirdiğimizde kendi mizaç özelliklerinden işte biraz artı biraz eksiğiyle böyle devam edeceklerdir. Çünkü burada böyle büyük oranda yapısal olan, bugün soydan, genden dediğimiz, doğuştan gelen eğilimler bunlar. Fakat erken çocukluk dönemi burada etkili faktörlerden biri oluyor. Bir tanesini bir doğuştan kime çekmiş soydan dedik.
Anne karnında aslında başlıyor.
Başlayan. İkinci şey ise çocuğun erken dönemdeki yaşadığı yaşantılar. Hani burada da bir spektrum düşün. Bir tanesi bayağı travmatik bir ortam var. Bir tanesinde işte ortalama bir ortam var. Bir tanesinde çok pozitif bir atmosfer var. Bunlar etkiliyor. Diyelim ki bir çiçeğin normalde boyu 100 santimse kötü şartlarda 80'de kalabiliyor boyu. Su yok. Kendi potansiyeli, ışık yok, gübre yok. Kendi potansiyelinin altında kalıyor. Veya zararlı şeyler var. Otlar etrafını şey yapmış. Ona darbe gelmiş. O 80 kalabiliyor. Veya diyelim ki idealin üzerinde olumlu şartlarda onun boyu 120 olabiliyor. Bir değişim aslında dış çevre orada bizi belirliyor. Şeyde mesela erken dönemde travmatik bir yaşantıya maruz kalmak. Mesela işte dövülmek, aşağılanmak, tacize uğramak. Bir çocuğun hem beyninde, kimyasal beynin anatomik ve kimyasal yapısında, hem onun beynin işleyiş sistemi olan zihnin işleyen o yazılımında, programında, işleyen sisteminde, hem de bizzat bedenin hormonal sisteminde bir değişim yaratıyor. Kişi potansiyelinin dışına çıkıyor bu. Negatif olaylar potansiyelin altına kalmasına, kendi bölünmüş bir zihne veya ağır psikolojiler yüklenmesine sebep oluyor. Ama tersinden diyelim ki çocuğun yetiştiği ortamın işte sevgi dolu olmuş olması, iyi ilişkilerin olmuş olması, çocuğa ilgili iyi eğitim atmosferinin olmuş olması, oyun alanından erkenden zihni geliştirebilecek malzemeye, sıcak ilişkilerin olduğu bir güvenli atmosferde büyümesi ise çocuğun potansiyelinin daha yüksek olmasına sebep oluyor. Şimdi üçüncü şey, hadi artık erişkin hale geldiniz, hayat devam ediyor. Yaşadığınız yine olumlu veya kötü deneyimler aslında yaşam boyu sizi etkiliyor. Çocukluk döneminde olanlar kritik etki yapıyor. Erişkin döneminde olanlar da bu etkiyi yaratıyor. Travmatik olaylar veya çok olumlu pozitif ilişkiler. Yani bir eşle evleniyorsunuz. O sizi bir nevi ilişkiniz birbirinizi güçlendiriyor. Bir evlilik yapıyorsunuz. İki ilişkiniz sizi ikiniz de birbirinizi aşağı çekiyorsunuz. Bir iş dünyasına gidiyorsunuz. Başarılı oluyorsunuz. Bu sizin benliğinizi yükseltiyor veya ruh haliniz güveninizi yükseltiyor. Veya iş dünyasına gidiyorsunuz. Sorunlar oluyor. Depresif bir ruh haline giriyorsunuz benliğinize. Yani insan aslında yaşam boyu dinamik bir şekilde sürekli değişiyor.
Değişiyor.
Ama bazı şeyler var ki o erken dönemde genetik olan şeyler çok daha güçlü etki yapıyor. Sonrakileri ama yaşam boyu aslında etkileşim devam ediyor. Çünkü bizim eskiden zihnimizin, beynimizin sabit kaldığı varsayılırdı. Aslında baharda çiçek açan, yeni dallar üreten bir şey gibi networkler arasında sürekli yeni bağlantılar oluşuyor. Bu zihnin sabit olmadığını, sürekli yeni bağlantılar üretebilme kapasitesine sahip gelişen bir sistem olduğunu artık bugün biliyoruz.
Evet hocam, hatta mesela alışkanlıkları izah ederken biz terapilerde de bir alışkanlık olan bir davranış, alkol gibi, madde gibi, sigara gibi işte ya da herhangi bir davranışın alışkanlığa nöronlar arasındaki bağlantı, o davranışla ilgili bir bağlantı var, bir yol var ve çok kalınlaşmış. Şimdi siz dolayısıyla bunu değiştireceğiniz zaman mesela öfke kontrolü sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani yeni bir davranış kalıbı üretmeye çalışıyorsunuz. Yeni bir inanç, yeni bir bakış açısı. Burada yeni, sizin dediğiniz gibi ağlar oluşuyor. İki yeni ağ oluşuyor diyelim ya da bağ oluşuyor ama bu bağ çok zayıf ve cılız. Dolayısıyla bu sefer tekrar ederek o davranışı tekrar ettikçe o kalınlaşırken terk ettiğimiz davranışı sebep olan nöronal ağlar zayıflamaya başlıyor diyoruz. Mesela bu terapilerde bunu çok kullanıyoruz. Neden? Çünkü bir değişim istiyoruz, doğru. Bir şeyi terk etmek istiyoruz, kötü bir alışkanlığı. Ya da yeni bir davranış edinmek istiyoruz, spor yapmak gibi. Ama bu bir süreç istiyor, kararlılık istiyor ve sık tekrar istiyor. Yani eskilerin dediği gibi et tekraru ahsen ve levkani 180. Neden? Çünkü pekişiyor. Biz bir davranışı tekrar ettikçe pekişiyor. O yüzden bu değişimin bir süreç işi olduğu, süreç meselesi olduğu, zaman zaman tökezlemelerin olabileceği, mesela eşler arasındaki bu öfke meselesi, tartışma ve kavga meselesi, çok sık kullandığımız şeylerden biri. Belki 10 defa kavga ya da tartışma yaşayacaksınız. Bunlardan en azından bu yeni davranış kalıbını, bu onun 5'inde, 6'sında, 7'sinde ilk etapta sağlayabilirsek o bile büyük bir başarı.
Şimdi bu değişimde Feyzullah iki uç çok tehlikeli mesaj veriyor. Şimdi hiç değişme olmaz. Hani evet. O mesela 7'sinde neyse 70'inde odur lafını eğer hiç insanın değişmeyeceği şeklinde yorumlarsak yanlış bir şey aslında.
Evet, özellikle bu mesela kabul meselesinde bence gündeme gelebilir. Çünkü biz bu kabul değişim ve kabul dengesini anlatırken bazen hocam gerçekten de yanlış anlaşılabiliyor. Ya da bizim belki kullandığımız kelimelerden dolayı.
Değil mi? Yani bu insanın hiç değişmeyeceğini söylemek gelişmesinin önündeki bir engel olmaya demek. Bir takım kötü alışkanları değiştiremeyecekmiş gibi varsa. Beyin kimyasal olarak değişiyorsa, davranış değişebiliyorsa biz değişebiliriz. Bu anlamda hani mesela varoluşçu psikoterapiler insanın değişim konusunda sorumluluğu olduğuna ve sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğuna hatta biraz uca giderler. Hani bir olimpiyat yarışmasında diyelim ki bir bacağı sakat olan kişi işte şey olamıyorsa yani yarışamıyorsa bu onun sorumluluğudur. Ve insanın içinde büyük bir potansiyel olduğunu, insanın değişim konusunda mücadele ederek değişebileceğini varsayarlar. O yüzden değişimin olmayacağını vurgulamak kötü bir ideolojidir, karamsarlık yaratır ve insanın gelişimin önünde engel oluşturur. Fakat aynı düzeyde insanın sonsuz derecede değişebileceğini, bir başkasını değiştirebileceğini, her şeyden istediği kurtulup istediği yere gelebileceği tarzındaki diğer uç ideoloji de bu kadar. Evet. Zararlıdır. Evet. Bu sefer de insanları hem kendini hem başkalarını sürekli suçlamaya ve yetersizlik duygusuna dönüştürebilir.
Biz sanırım hocam 80'lerde 90'larda özellikle bu çok moda bir şeydi. Yani bambaşka insana dönüştürmek gibi. Hani kişisel gelişim kitapları şey gibi böyle sel gibi akmıştı bir ara mesela dünyamıza. Yayın hayatından gelen bu sürekli bunu vurguluyordu. Yani değişmek, değişim, bambaşka bir insan olmak gibi böyle bir kitap okuyacağız ve her şeyimiz değişecekmiş gibi. Bunlar da diğer uç örnekler galiba. Spektrumun diğer ucundaki örnekler. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Mutlu Evlilik Atölyesi'nde. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la aradan önce değişmekten bahsediyorduk. İnsan değişebilir mi? 7'sinde neyse 70'inde o mudur? Değişim neden zor? Neler değişir? Neler değişmeme eğilimindedir ya da zor değişir? Bunları biraz anlamaya, konuşmaya, dilimiz döndüğünce, yettiğince anlatmaya çalışmıştık. Bu bölümde hocam kabul meselesi. Şimdi değişimle beraber kabul etmek ne demek? Kabul etmiş olunca boyun eğmiş mi oluyoruz? Hem kendimizle ilgili hem karşıdakinin özellikle bu karşımızdakiyle ilgili galiba. Bunun için neler söyleyebiliriz? Kabul etmek ne demek? Ne işe yarar?
Şimdi insanın hem kendiyle ilgili olan şeyini hem de yakınıyla, sevdiğiyle olan özelliklerini bir düzeyde kabul etmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ki siz daha basit bir yerden başlayayım. Diyelim ki çocuğunuz güzel bir çocuk, seviyorsunuz. Dersleri de makul. O biraz bir şekilde içe dönük, biraz sakin. Siz de sakin ve içe dönük olmayı daha pek hoşlanmıyorsunuz. Ve bunun çocuğa zarar vereceğine dair de endişelisiniz. Ve bununla ilgili diyelim ki biraz da kitapları karıştırdınız. Sosyal olmak iyiymiş, biraz içe dönük olmak zararlıymış. Böyle de bir ideolojiye geldiniz. Ve var halinizde çocuğu sosyal yapmak için direniyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz, zorluyorsunuz. Bir yere kadar bir takım gayretlerde bulunmak belki anlamlı olabilir ama bir yerden sonra çocuk daha kendi başına kalmayla ilgili mücadele eğilimleri oluyor. Yani diyelim ki çocuklar, diğer çocuklar dışarıda sabahtan akşama kadar oynuyorsa, çocuk gidiyor işte bir saat oynuyor, sonra geliyor diyelim ki bir kendi başına bir aktivite yapıyor. Hani bu zararlı aktivite olmasın, bir oyun da oynamıyor. Kitaplara dalıyor, kendi başına oyun oynuyor. Biraz kendi başına aktiviteleri şey yapıyor. Şimdi problem var mı? Var. Bir düzeyde bir problem var. Peki bunu kökten değiştirebilir miyiz? Hayır. Bunu bir noktadan sonra kabul etmemiz gerekiyor. Benim çocuğum güzel bir çocuk. Elinden geleni yapıyor, de çalışıyor. Bir düzeyde tamamen yalnız değil. Sosyal izolans tamam şey. Ama biraz kendi başına vakit geçirmeyi ve yalnız kalmayı seviyor. Bu ona hayatı boyunca avantajlar ve dezavantajlar getirecek. Ben çocuğumu bu haliyle kabul ediyorum. Kabul demek değiştiremeyeceğimiz veya artık değişmesi için zorlamamızın uygun olmadığı bir hali, o haliyle sevmek, o haliyle onu olduğu gibi kabul etmek anlamına geliyor. Bir esneklik göstergesi, bir sevebilme kapasitesi, bir kendine söz geçirebilme kapasitesi, bir uzlaşabilme kapasitesini gösteriyor kabul etmek. Yüce gönüllülüğü gösteriyor. Biraz Mevlana olabilmeyi gösteriyor. Çünkü hayatta değiştiremeyeceğimiz unsurlar olduğunda, hatta değişmesi için de artık mücadele etmememiz gereken durumlarda, onun o halinin de meşru ve makul olacağını, hoş olacağını, biz inanmasak bile, bize öyle gelmese bile kabul edebilmek bir yücelik göstergesi, gönül genişliği göstergesi, esneklik göstergesi, başkasına saygı göstergesi. Bu anlamda kabul edebilmek bir meziyet. Bu hani sinmek, aşağılanmayı kabul etmek, başkasının boyunduruğu altına girmek meselesi değil. Biri size eziyet ediyor, siz onu kabul ediyorsunuz. Biri sizi baskılıyor, siz onu kabul ediyorsunuz. Bu başka bir şey. Bu bizim dediğimiz kabul, hani atsız alkoliklerdeki dua gibi. Allah'ım değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için güç, değiştiremeyeceğim şeyler için de kabul ver, kabul gücü ver.
Belki dinleyicilerimize hatırlatmak ya da küçük bir bilgi vermek iyi olabilir hocam. Bu atsız alkolikler bildiğim kadarıyla özellikle Amerika'da, yurt dışında başlamış, yaygın olarak kullanılan alkol bağımlılarının bir araya gelerek bir grup terapisi almaları, kendi birbirlerine destek grupları oluşturun. Başlarında da sanırım daha önce bu bağımlılıktan kurtulmuş bir liderleri oluyor her bir grubun. Bir kendine yardım, bir destek grubu. Onlar bitirirken seanslarını böyle bir duayla bitiriyorlar.
Şimdi benlik, kendimiz için de değiştiremeyeceğimiz özellikler var. Şimdi diyelim ki kendimizi de kabul etmek, özgüvenimiz, öz saygımız için de gerekli bir şey. Hem başkaları için, bak ikiye ayırayım. Kendimiz için kabul nereden önemli? Şimdi diyelim ki bizim rengimiz biraz esmer veya birbirimizin rengi işte diyelim ki kırmızıya çalan bir kırmızı veya sapsarı veya bembeyaz olsun. Bunun avantaj dezavantaj olması var mıdır gerçek toplumda? Vardır. Hani biraz beyaz tenin esmer tene göre görece avantaj sağladığı bir dünyada, bir yüzyılda yaşıyoruz. En azından ki şu anki baskın bir dünyada. Şimdi bir genç bir hanım, genç bir erkek teninin beyazlığını, esmerliğini dert ediniyor. Değiştirebileceğiniz bir şey mi? Hani burnunuzu estetik yapıyorsunuz da ten renginizi aynen Michael Jackson vardı ya, bir ara her tarafını bir takım şeylerle beyazlatmaya çalışıyordu kendisini. Ya onun gibi çabalara falan gireceksiniz. Yani rezil olmak veya başka şeylere sebep oluyor. Veya diyelim ki bir problem çözmedeki kapasiteniz. Mesela diyelim ki başka bir şeye gidelim. İnsanlar kendine bir bakar. Bak çevresiyle de kıyaslarız ya. Yani bir adamla diyelim ki problem çözmede yarışıyorsunuz. Yani o problemin, matematik problemi şu kadar. Siz de çalışıyorsunuz. Aynı sürede çalışıyorsunuz. Ama üniversite sınavında diyelim ki o işte 1/1000'e girdi. Siz %10'a girdiniz. Gerçekten de çaba gösterdiniz. Kendinize, yani iki seçeneğiniz var, sizin veya ailenizin. Kendinize %10'a girdiğiniz diye aptal muamelesi yapmak. Ya benim potansiyelim yok muamelesi yapmak. Kendinizdeki bir haliyle ilgili ya mücadeleye gireceksiniz ten renginizle, ya da diyelim ki problem çözme kapasitenizle.
Ya da zeka, ya da ortalama bir zeka
düzeyiniz şeyle var. Yani bu %10'un işte hayatta şunları yapabileceğine bakmayıp kendinizle mücadele edeceksiniz veya... Şimdi aslında her insan teki 100 tane, o 1/1000'e giren bir adamın belki sosyal zeka ile ilgili problemi var onun da. Aslında profil yaptığımızda onun da oradan bir sıkıntısı var. Bir kimimizin diyelim ki işte bir kilo yatkınlığı var, kimimizin başka bir şey yatkınlığı. Aslında yeryüzünde herkesin payına bir şey düşüyor. Yani mükemmel alaşım, mükemmel insan her yönüyle. Gerçeklikte öyle bir şey yok yani. Hani kendisi bütün sağlık parametreleri, bütün güzellik parametreleri, bütün zeka parametreleri, bütün diyelim ki aile parametreleri, bütün toplumsal öyle bir şey yok ki. Yani herkesin payına bir profilde şuradan bir şey düşüyor. Şimdi eğer kendimizle ilgili olan şeyleri de değişimle kabul arasında kabul etmezsek, bu sefer kendi iç dünyamızda bir savaşa yol açıyor. Kendimizi eziyet eder bir hale geliyoruz.
Evet, kişinin önce kendisini değiştirip değiştirememesi, sonra değiştiremeyeceklerini kabul etmesi. Bu mu acaba daha zor? Yoksa karşıdakiyle ilgili mesela onu değiştirmeye çalışmak ve onu kabul etmek, karşımızdakini mi kabul etmek daha zor? Bazen bunu düşünüyorum.
Valla geçen diyelim ki mutlu evliliklerle ilgili araştırma yapıyoruz ya. Hı hı. Şimdi bizim sık gördüğümüz iki senaryo. Mutsuz, yani evliliğinde sorunlu olan kişiler bazı özellikler açısından birbirleriyle kavga ediyorlardı ya, bizim hani onu bol bolca tartıştık. Evliliği seyrini belirleyen şeylerden bir tanesi şu: spektrumda iki farklı uçta olduğunuz kişilik özelliklerinizin evlilikte ne yapacaksınız? Kimin evlenirseniz evlenin, bir 100 tane kişilik özelliği varsa birkaç tane de uçta olacağınız kesin.
Evet.
Şimdi tam da buradan aslında kabul meselesinin en işlevsel olduğu şey bu. Biriniz biraz içeri dönük, biraz dışarı dönük. Biri sakin, biri sinirli. Biri tez canlı, biri yavaş. Biri parayı çok biriktirmek istiyor, biri parayı harcamak istiyor. Hadi bakalım. İki uçtasınız. Ya birbirinizi değiştirmek, kendi istediğiniz noktaya getirmek için delice mücadele edeceksiniz. Bunun sonu fena halde kavgalar demek. Yani işte para harcamada diyelim ki bayağı kısıtlı olan birini çok rahat harcayan birine dönüştürmek neredeyse imkansız. Evet. Ama daha bir kımıldamak da mümkün. Şimdi burada bir noktada karşımızdakinin değiştirme mücadelesi yerine aslında bir noktada, orta bir noktada değişim, kalanını da kabul etmek. Bak, o değişim dediğimiz şey tam da öyle bir şey istiyoruz. Ne diyoruz? Sen biraz şuraya gel, sen biraz şuraya gel. Kalan aranızdaki farkı da kabul edin.
Kabul edin.
Şimdi sen buraya gel, sen buraya gelin de aslında somut şeyleri var. Yani nasıl diyelim, işte pratik şeylerle çalışıyorsun. Yani sen para harcamada işte bak biraz, tamam biraz biriktirelim ama biraz da gel işimizi kolaylaştırmak için harcayalım. İkisi arasında bir denge kuralım. Sen şöyle biraz pozisyon değiştir, sen şöyle bir pozisyon. Ama ikisi de aslında birbirinden rahat değiller orada. İstedikleri pozisyona değil. Bundan sonrasını da kabul etmek. Kendimizi, çocuğumuzu, eşimizi bazı eksikleriyle, bazı halleriyle kabul edebilme gönüllüyü, esnekliği gösterebilmek. Bu bir büyüklük aslında.
Çok.
Yürek genişliği.
Çok. Çok katılıyorum hocam ben de buna. Şeyi mesela düşündüğümüzde, şimdi iki senaryo. birinci senaryoda eşler birbirini sizin dediğin fena halde değiştirmeye çalışıyor. O onu işte sakin birini yapmaya çalışıyor. Diğeri onu daha canlı, sosyal ya da dışa dönük biri yapmaya çalışıyor. Ya da bu en pratik örneği para meselesinde. Eşler birbirinin bu huylarını fark edip, kabul edip, büyük tepkiler vermeden, küçük küçük belki, hani para çok harcadığını gördüğünde, büyük tepkiler vermeden, küçük sistemlerle ya da küçük böyle uyarılarla, ama çok da üzerine gitmeden kabul ettiğinde, sanki iki tarafta da yıllar içerisinde birbirine fark etmeden bile olsa yaklaşma ve birbirine doğru değişme, yönelme oluyor gibi geliyor bana. Hani diyorlar ya, eşler şeyde zamanla birbirine benziyor diye yıllar içerisinde. Değişim o yüzden mümkün. Bakıyoruz yıllar içerisinde, aa ben böyle değildim eskiden. Beni sen çok değiştirdin diyor. Halbuki değiştirmek dediği şey sadece o karşısındaki onu kabul etmiş o haliyle. Sevmiş, idare etmiş. O da görmüş ki belki farkında ya da değil. Ya bu kadar da olmaz. Ben de biraz hani sakin kalayım. Hadi şunu, şu şey bir eş. Sert bir eş. Çabuk sinirlenen bir eş. Mizacı bu. Karşısında sakin bir eş. Ama o öyle bir belki kabul edip öyle bir yönetmiş ki o adam yıllar içerisinde değişmiş, daha sakin bir hale gelmiş özellikle ev içerisinde. Gibi. O yönetmenin gücü galiba. Kabulün aslında gücü. Boyun eğmek değil ama kabul etmek gerçekten de bazen ilişkiler için çok iyi geliyor. Ama bu tek başına tabii belki de hocam bununla ilgili olmayabilir, başka boyutlar da var. Birbirine bakışın olumluluğu, değil mi? Mutlu evliliklerin 7 özelliğine baktığımızda bir çok boyutlu, biraz karmaşık ama kabul burada değiştirmeye çalışmaktansa kabul çok daha etkili bir değiştirme yöntemi aslında.
Aynen öyle Fezla. O yüzden kabul artık psikoterapilerin parçası ya.
Evet.
Şimdi benim ki yapınız obsesif kompulsif bozukluk. Sen obsesif kompulsif bozuklukla bu memlekette en fazla uğraşan adamlardan birisin.
Evet.
Şimdi sonuçta diyelim ki obsesyonlar zihnine geliyor. Ne yapıyorsun obsesyonları? Kökten yok etmeye çalışıyor musun? Yok. Bir şekilde adını koyuyorsun. Akıp gitmesine kabul izin veriyorsun.
Evet.
Biraz da hani böyle obsesif bir yapıda olmayı aslında kabul ediyorsun.
Aslında şeyde dinleyicilerimize bunu bir örnekle açıklamak isterim ben. Mesela tam bu vesveselerle ilgili özellikle belki bundan muzdarip olan kişiler vardır. Yani aslında bu kabulünün mantığı şu. Diyelim evinizde bir gün, mahallenizdeki işte arkadaşlarınızla bir gün tertip ettiniz ya da mevlid var. Böyle bir organizasyon yaptınız. Ama içlerinden bir tanesini hiç sevmiyorsunuz. Ama bütün mahalleli de davetli. Şimdi zihninizde ya o gelirse diye müthiş bir kaygı ve endişe var. Onun gelmesini istemiyorsunuz. Misafirler gelmiş ama sizin gözünüz kapıda, pencerede, hatta kapıya böyle sırtınızı da dayamışsınız. Biraz da böyle tiyatral hale getiriyorum, biraz abartıyorum. Kapıyı tutuyorsunuz, pencereyi tutuyorsunuz. Aman o gelmesin diye kapılarda böyle nöbetler tutuyorsunuz. Ama o sırada aslında içeride o parti diyeceğim, o parti devam ediyor. Siz onu kaçırıyorsunuz. Yani hayatın kendisi aslında kaçıyor. Biz diyoruz ki bırak o sevmediğin kişi de gelirse gelsin. Ne yapacak? Gelecek, yiyecek, içecek. Belki biraz canın sıkılacak ama sonunda gidecek. Burada kalıcı değil. Ama sen onunla uğraşırsan gelmesin diye orada bak hayatı kaçırıyorsun. Mevlüt gitti. Kur'an okundu, bitti. Bu keyfi alamadın, bu tadı alamadın. Yani o vesveseyi ya da o kötü düşünceyi, bu vesvese olabilir, başka rahatsız edici bir düşünce olabilir. Bu neden geliyor? Gelmemesi lazım deyip kontrol etmeye, bunu değiştirmeye çalıştıkça daha fazla geliyor. Ama izin verdiğimizde, bir dolaşmasına izin verdiğimizde geldiği gibi gidiyor. Aslında biz tamam kabul, kararlılık terapileri, bilinçli farkındalık, mindfulness diyoruz ama mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de şeyi var, risalesi var. Orada da dediği çok net bir şey. Aslında benzer şeyleri söylüyor. Yani şeyden, Behli'den konuşmuştuk ya hocam. Ebu Zeyd el-Behli'den mesela, bu bizim de kültürümüzde var olan bir şey. Koca bir risalesinde şunu söylüyor. Bu vesvese dediğin şey, önemsemezsen küçülür, söner, önemsersen büyür, şişer. Bunun gibi. Bırak gelsin, geliyorsa gelsin. O düşünceye sahip olmak seni ona dönüştürmez. Yani düşüncenin gelmesi. O yüzden onu kabul ettiğinizde, orada olmasını, onu itmediğinizde, bastırmaya çalışmadığınızda daha az bizi rahatsız ediyor. Ve o zaman değişim mümkün oluyor. O zaman işte o AKB'den belki değişim daha kolay oluyor gibi.
Bu mükemmeliyetçilik var ya Feyzullah. Mesela birçok insan için çok bela kişilik özelliği. Dört dörtlük olacak. Eksik olmayacak.
Evet.
Her şey tam istediği gibi olacak. Kontrolünde bir şey olmayınca fıttırıyor. Hı hı. Mesela bence o şeye, bu obsesif kişilik özelliklerine kabul eksenli, yani kabul etme becerisini arttırmak çok kıymetli, evet, şeyde. Yani bazı şeylerin diyelim ki yeryüzünde varoluşu da hani mutlaklık olmadığını, bir şeyin diyelim ki içinde en iyi görünen şeyin içinde bile bir takım sorun alanlarının olduğunu, böyle bir hal olmadığını yeryüzünde. Allah'ın yaratılışının, belki Allah güzel yaratır da, ama hani yaratma dilemesinde mutlak şey yaratmıyor ya. Yani peygamber de hastalıktan ölüyor, bir şekilde ölüyor. Her insanın diyelim ki bir içinde bir günah işleme potansiyeli kalıyor. Bir sanat eserinin, yaptığın bir şeyin bir yerinde bir hata oluyor.
Hatta eskiler bilerek hata bırakırmış hocam. Bilerek kusur bırakırlarmış. Mesela neyzenler, ne hattatlar. Yani çünkü işte o mükemmellik, kusursuzluk Allah'a mahsus diyerek küçücük de olsa bir hata, bir üflerken bir notayı küçücük bir hata yaparlarmış. Hiç olmazsa hani çok mükemmel şey gitti, ama hani o kusursuzluğun gerekli olmadığını, mükemmelliğin aslında iyinin düşmanı olduğunu, yeteri kadar iyi olmanın yeter olduğunu, daha iyi olduğunu hep vurgulanan bir şey. Tarihte de biz de çok vurguluyoruz. Şimdi burada işte belki yanlış anlaşılmamak için ben diyorum ki ya bir standartlarımızı %10 indirsek mesela diyorum yani. Hani seni mesela çok obsesif kompulsif bozukluktan muzdarip bir kişiye alıp da seni pasaklı birine dönüştürmekten bahset. Böyle bir şey de dönüşmeyeceksin. Sadece ya, standartlarımızı biraz indirmekten.
Bazen elimize diyelim ki öyle şeyler oluyor ki, yani diyelim ki çocuğumuzun biri kekeme oluyor. Şimdi bizim travma çalışmasında çocuğunun bir eksikliğini kabullenemeyip bunun üzerinden çılgına dönen,
evet,
ailelerin çocuklarını nasıl travmatize ettiğini biliyoruz. Evet. Çocuğun diyelim ki kekemeliğini veya gece altına kaçırmasını kabul edemiyor mesela. Buna o kadar öfkeli, bunu o kadar büyük bir kendine verilmiş ceza, eziyet, yanlış doğurduğu bir çocuk, yanlış olan bir çocuk gibi algılıyor ya. O kabul edememe hali kendini yiyip bitiriyor. Çocuğa da büyük zarar veriyor.
Evet, çocuğun o kekemelikten varsa da kurtulma şansını azaltıyor aslında.
Aynen öyle.
Önce kabul etse, sakince karşılasa, empatik yaklaşsa belki o kekemelik daha hızlı çözülecek gibi. Evet hocam, hoş bir sohbet oldu. Umarım dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Kusurlarımız varsa affola. Kusurlardan bahsettik.
Kesin vardır.
Eyvallah.
O da kabul ola.
Kabul ola. İnşallah. Önümüzdeki programda hocam devam edelim. Aslında bu şeyi, bu başka meselelere de gireceğiz. İnşallah. Peki efendim, bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Safa ile.
Hayırlı akşamlar.